Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümümüz özel bir bölüm. Motorola'nın yeni telefonu Moto X'i değerlendireceğiz. Açıkçası hem benim hem de Ender'in muhtemelen bu sene heyecan dozu en yüksek şekilde beklediğimiz telefonlarından bir tanesiydi Moto X ve dün yapılan lansman itibariyle, dün diyoruz ama bu videoyu çektiğimiz gün itibariyle dün yapılan lansman sonucunda Moto X'in resmi tanıtımı gerçekleştirildi ve bu telefonun tüm detayları açığa çıkmış oldu. Telefonun konuşmamız gereken çok fazla özelliği var. Çok fazla ilginç ya da diğer telefonlarda olmayan farklı yanları var. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Ama ilk önceliğimiz yerel üretim olacak. Çünkü Motorola'nın Moto X ismini verdiği telefon Amerika'da üretilen bir telefon. Bunun aslında arka planı oldukça geçmişe giriyor. Bu noktada Amerika'da Obama hükümetinin zaten yerel üretim noktasında bir stratejisi vardı. Google'da zaten bir süre önce Nexus Q adını verdi. Kimsenin anlam veremediği o yumurta, teknolojik yumurtası. Amerika'da üretilmişti ve Google orada Amerika'da cihaz üretilir mi, üretilmez mi, üretmek istersek maliyetler ne olur, maliyetler uygun olsa bile yedek parça, yan sanayi bunları temin edebilir miyiz gibi bir takım parametreleri test etti ve testlerin sonucunda olumlu bir tablo ortaya çıkmış olacak ki Google'ın sahibi olduğu Motorola şirketi de Moto X gibi komplike, karmaşık, üst seviye bir telefonu Amerika'da üretmeye karar vermiş. Yani bakıldığı zaman dün yapılan lansmandan gelen bilgilere göre Amerika içerisinde 16 noktadan temin edilen parçaların Texas'ta 2000 tane çalışanın bulunduğu bir fabrikada bir araya getirilmesi oluşmuş Moto X. Yani bu açıdan bakıldığında slogan da zaten sizin tarafınızdan tasarlandı, Amerika'da derlendi, toplandı şeklinde bir slogan da var. Yani görünen o ki Amerikalı üreticiler Amerika'da üretimi kafaya takmış durumdalar. Zaman içerisinde belki daha fazla sayıda cihaz ve donanımın Amerika'da üretildiğine tanık olacağız.
Muhakkak şimdi telefonu alıp birleştirmenin çok bir numara yok. Önemli olan tedarik zincirini tam anlamıyla üretimi yapacağınız yere taşıyabilmek ki çünkü gelen talebi hızlı bir şekilde karşılayabilirsiniz. Telefon yapmak, telefonu birleştirmekle bitmiyor ki. İşte işlemcisi var, ekranı var, belleği var, baskı devresi var, mikrofonu var, kamera sensörü var. Baktığımızda da artık batı tarafındaki şirketlerin bile bu tarz parçaların birçok üretimini doğuda gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Çin'den, uzak doğudan bu tarz parçaların tedarik zincirini taşıyıp şu anda Amerika'ya getirmiş durumda Motorola. Zaten Google'ın bu yönde senin de anlattığın gibi çalışmaları vardı. Dediğimiz gibi o Amerika'da üretilmesi bir pazarlama taktiği aslında. Baktığımızda Çin'de üretilse çok bir farkı olur muydu? Açıkçası zaten aynı üretim tesisleri, aynı teknolojiler çok büyük bir farkı olmayacaktı. Ama orada tabii ki Amerika'da tasarlanıp üretilmesi kullanıcılara ekstra bir pazarlama anlamında katkı sağlıyor. Bunun dışında tabii telefon özelleştirilmiş bir telefon olduğu için ve her kullanıcının aslında kendine has çizgileriyle işte renk olsun, kapak olsun, ön taraf olsun vesaire kendine has bir tasarım oluşturduğu için telefonu çabuk ve hızlı bir şekilde de kullanıcıya ulaştırmak önemli. Şimdi telefonun siparişini verdik. Uzak doğuda üretilseyse 15-20 gün sonra geldikten sonra çok da bir esprisi yok. Ama tedarik zinciri ve üretim Amerika'da gerçekleştiği için 3-4 bilemedim maksimum 5 gün içerisinde Motorola siparişin ardından telefonun kullanıcılara teslim edileceği bilgisini veriyor.
Şimdi üretim tarafına bakıldığı zaman kuşkusuz belki birinci kalem maliyetler. Tüm üreticiler dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun tüm firmalar üretimi en düşük maliyetle yaptırmayı amaçlarlar ki işte bu nedenden ötürü zaten üretimin çok büyük bir kısmı bugün Çin'de. Ha, diğer taraftan belli başlı bazı tartışmalar var. Çin'deki üretim maliyetlerinin giderek artmaya başladığı, buna bağlı olarak üreticilerin Vietnam ve Hindistan gibi bazı alternatif lokasyonları değerlendirmeye başladıkları uzun süredir konuşuluyordu. Ancak şimdi biz bu tartışmaları ayrı bırakırsak eğer Amerika tarafında kuşkusuz üretim Çin'den daha pahalıya mal olacaktır. Hani bu gerçek çünkü bir çalışanın maliyetleri Çin'deki bir çalışan maliyetlerine göre çok daha yüksek. Ama eğer burada tabii Amerikan hükümeti bir vergi muafiyeti getirdiyse, bir sübvansiyon yaptıysa yerel üretim yapacak firmalara kuşkusuz firmalar Amerika'da üretimi öncelik haline getirebilirler. Eğer maliyetlerden kurtulurlarsa ikinci sorun da tedarik zinciri senin dediğin gibi. Komponentle tedarik etmek. Ancak burada da Amerika tarafında son dönemde yapılan yatırımlar son derece büyük. Samsung'un ciddi bir fabrikasyon süreci var Amerika'da. Çip üretimiyle başlayan, şimdi panel üretimine gideceğiz yönden bir stratejisi var. Diğer taraftan Tayvan'da ve Çin'de üretim yapan TSMC ki Nvidia'dan AMD'ye, Apple'dan Samsung'a kadar. Hı-hı. Samsung ayrı tutalım. Samsung belki yanlış olur ama pek çok firmaya üretim yapan bir çip firması. Şimdi TSMC'nin de Amerika'da bir yeni bir oluşum içerisine gireceği ve üretime başlayabileceği söyleniyor ki bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de belki Apple ileride Samsung'dan tamamıyla kurtularak ya da Samsung'u tamamıyla dışarıda bırakarak belki TSMC ile ilerleyecek. Şimdi bunları bir araya getirdiğimizde panel Amerika'da üretilebilecek. Hı-hı. İşlemci Amerika'da üretilebilecek. Panel üreten Samsung muhtemelen DRAM'leri de yani bellek yongalarını Amerika'da üretecektir. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde zaten bir telefonun tüm kritik parçaları Amerika'da üretilebilir hale gelecek. Doğası gereği Moto X de belki de bu süreci alevlendiren, fitil ateşleyen ilk telefon olacak gibi görünüyor. Ki diğer taraftan Intel'in de belirttiği özelleştirme seçenekleri büyük önem taşıyor ki bilindiği üzere Apple'da Mac Pro için Amerika'da üretimi birinci öncelik haline getirmişti. Kullanıcılara yüksek performanslı özelleştirme seçeneklerini hızlı bir şekilde temin edebilmek açısından Apple'ın da böyle bir hamlesi vardı. Şimdi görünen o ki Motorola'da hem özelleştirilmiş seçenekleri hızlıca ulaştırmak hem de Amerikan üretimini belki hızlandırabilmek adına Moto X'in üretimini Amerika'da gerçekleştirmeye başlamış durumda. Üretim kısmını burada noktalayalım istersen Ender. Şimdi de Motorola'nın Moto X'in tasarımına geçelim. Çünkü tasarım konusunda çok ilginç bir telefon Motorola Moto X. Şekil itibariyle bakıldığı zaman tabii ki biz telefonu elimize almadık. Ancak elini alan ve deneyen bazı yabancı gazetecilerin yorumlarına bakarsak eğer çoğunun ortak noktası şu. 2013'te hani tutması, kavraması en güzel, en hoş ya da en fazla keyif veren telefonlardan bir tanesi olarak değerlendiriyorlar. Hani görüntü itibariyle çok radikal bir görüntüsü yok. Hani önden bakıldığından belli başlı bazı telefonları andırıyor.
Galaxy Nexus'a benziyor biraz. Hani o düz, sade yapısı, herhangi bir logonun vesaire olmaması. Hı-hı. Biraz Galaxy Nexus'a, Nexus 4'ü andırıyor. Arka tarafına baktığımızda köşelerdeki incelikle piyasadaki birçok Android telefona benzerken ortasının bomba yapması. Burada biraz daha telefonu ayrım noktasına getiriyor ve tutuş hissiyatında senin de dediğin gibi yurt dışında yapılan yorumlara baktığımızda hep o kenarların çok ince olması aslında telefonun komple öyle olmuş hissini uyandırıyor orta tarafın kalın olmasına rağmen. Ama orta tarafın kalın olması işte kamera sensörünün oraya yerleştirilmesi pil anlamında da telefona ekstra özellikler sağlıyor.
Önden bakıldığı zaman çok fazla sürpriz olan bir telefon değil. Hani çok tasarımla ilgili şunu söyleyebiliriz. Telefonun üzerinde bir LED bildirim ışığı bulunmuyor. Hani LED bildirim ışığı belli başlı bazı telefonlarda yoktu. Örneğin Galaxy S2'de de yoktu. Bugün 2013 itibariyle Motorola'da Moto X'e LED bildirim ışığı koymayı tercih etmemiş. Onun dışında bunu bir tarafa bırakırsak eğer ön tasarımın 175 kadarını ekran oluşturuyor zaten. Hani telefonun büyük bir kısmının ekranla kaplandığını görüyoruz ön kısımda.
Şunu da ekleyelim. Kapasite butonlar yok. Evet, ekrandaki butonlar yok. Sanal butonlar yardımıyla Android'in menü geçişlerini kullanıyoruz.
Bu zaten Google'un istediği bir şeydi. Android 4.0 ile birlikte piyasada yaygınlaştırmayı istedikleri bir yapıydı. Hala fiziksel tuş kullanan firmalar var örneğin Samsung gibi. Ancak Google'un amacı tamamen kapasite butonlara geçiş yapabilmek. Telefonun kuşkusuz belki de en vurucu tasarım farkı arka kısmında oluştu. Karşımızda çünkü Ender'in söylediği gibi. Bombeli bir yapıya sahip dokulu bir kapak var. Arka kısım tamamıyla yüksek kaliteli plastikten üretilmiş durumda. Tabii bu plastiğin içeriği hakkında çok fazla bilgi yok ancak Motorola yaptığı açıklamalar sınıfındaki en yüksek kaliteye sahip plastiğin kullanıldığını söylüyor. Hani kasa kalitesine önem verenler belki burada metal kasa, belki polikarbonla güçlendirilmiş bir Kevlar ya da bu Kevlar'da Motorola'nın kullanmaya başladığı bir malzemeydi akıllı telefonlarda. Hani Droid serisinin kasa kalitesiyle kıyasladığımız zaman tabii şu an bir öngörüsel fikir bir paylaşımda bulunuyoruz. Belki Droid'den biraz daha kötü bir kasa kalitesi olabilir ama.
Evet, Droid çünkü genelde metal çerçevenin üzerine işte Kevlar olsun daha yüksek kaliteli plastik türevleri malzemeleri kullanarak daha güzel böyle bir sağlamlık bütünlük hissi uyandırırken ki bunu aslında ilk Droid, o Android'in 2.0 zamanında çıkan Droid ve Milestone serisinden itibaren görmeye başlamıştık.
Onlar da ne güzel telefonlar, çok sağlam bir dayanıklı.
Ben de hani ilk Milestone versiyonunu 2 yıla yakın kullanmıştım. O kalitenin o dediğim gibi o metal çerçevenin etrafına, arkasına, önüne kullanılacak malzeme büyük ihtimalle Droid'lerde yine üst seviyede tutulacak ama Moto X'te biz daha farklı bir yapı göreceğiz.
Yani malzeme kalitesi noktasında kesinlikle bir Droid olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Belki bizi şaşırtır, telefonu elimize aldığımızda farklı düşüncelere de kapılabiliriz ama günün sonunda güçlendirilmiş, yüksek kaliteli bir plastik malzemeyle kaplı olduğunu görmekteyiz. Tasarımın teknik kısmına baktığımız zaman ise telefon hafif bir telefon, 130 gramlık bir ağırlığı var. Ama kalın da bir telefon. 10.5 mm'ye yakın bir kalınlığı var. Yani neredeyse Lumia 920 kalınlığı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Zaten telefonun yandan bakıldığında da kalın bir telefon olduğu karşımıza çıkıyor. Onun dışında tabii 4.7 inç büyüklüğünde bir ekranı var. Telefon tamam, yapı itibariyle hani Galaxy S4 gibi telefonlarla kıyaslandığı zaman belki biraz daha kompakt bir profile sahip olduğu açık bir şekilde ortada. Hani elde tutması kavraması da belki daha büyük telefonlara göre daha rahat olacaktır.
Evet, 4.7 inç olduğu için şu anki 5 inç kategorisinden bir tık aşağıda kalıyor ama baktığımızda genel kullanım itibariyle bu S3 olsun, bunun dışında işte HTC One X tarzı telefonlarla birebir çok benzer boyutlara sahip. Motorola belki de şu anda daha fazla, daha büyük bir ekranlı bu işe girmek yerine daha fazla kişiye hitap edebileceğini düşündüğü bir ekran boyutuyla girmiş. Sonuçta hangi ekran boyutunu seçersek en ideal olur, en fazla, en optimum insan kullanıcı kitlesine ulaşırız dediklerinde. Benim de açıkçası aklıma 4.7 inç geliyor şu anda.
Evet, bakıldığı zaman tasarımını genel olarak beğendiğimizi söyleyebiliriz. Hı-hı. Ama tasarımı beğenmemizde belki de en büyük faktörlerden bir tanesi ilk defa bir telefonun bu kadar fazla kişisel değiştirme seçeneğine sahip olması. Bildiğiniz üzere şu an piyasada satılan pek çok üst düzey akıllı telefonda üreticiler genelde 2 ya da 3 renk seçeneği sunarlar. İşte daha çok siyah ve beyazı görüyoruz. Hı-hı. Hani Windows Phone tarafında özellikle Lumia serisiyle birlikte sarı, mavi, yeşil gibi farklı seçenekler de hayatımıza girdi ama Android söz konusu olduğunda genellikle bu kadar fazla zengin renk seçeneği olmadığını görüyoruz. En fazla rengi de genelde Samsung verir. Onun vermesinin esprisi de kapağın değiştirilebilir olmasıdır zaten bu açıdan bakıldığında. İsterseniz farklı kapak renkleri de kullanabiliyorsunuz. Ama Motorola X'e baktığımız zaman burada Moto X'in çok daha farklı bir stratejiyle üretildiğini görmekteyiz. Motorola özel bir web aplikasyonu geliştirmiş durumda. Motomaker adı verilen. Bu aplikasyonu çalıştırıyorsunuz Motorola'nın ilgili sitesine girerek. Burada size 18 farklı arka renk seçeneği sunuyor. 18 farklı arka renk seçeneği hakikaten çok fazla bir renk seçeneği. Kendi kişisel zevklerinize uygun renkleri seçebiliyorsunuz.
Baskılı desenler var.
Baskılı desenler var. Kaldı ki arka kısımda ana rengin dışında kamera çerçevesinin rengini ayrıca belirleyebiliyorsunuz. Yandaki butonların rengini ayrıca belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz eğer arka kapağa istediğiniz bir yazıyı da yazabiliyorsunuz. Örneğin kız arkadaşınıza, karınıza hediye alacaksınız. Aşkım seni çok seviyorum yazabilirsiniz mesela. Böyle çok da güzel bir hediye olur. Ha, bunun dışarıda bazı özel servisler ve bazı dükkanlar yapabiliyor. Kapağı lazerli işleme yazı yazabiliyorlar ama Motorola bunu standart olarak garanti çerçevesinde
ve en yüksek kalitede.
En yüksek kalitede bildiğiniz üst düzey üretim teknolojileriyle birlikte kapağı işleyerek size yollayabiliyor. Hani bunlar hakikaten bir telefonun kişisel zevklere göre özelleştirilmesi anlamında bir ilki temsil ediyor. Çünkü daha önce hiçbir telefonda bu kadar fazla renk seçeneği, bu kadar fazla özelleştirme ve örneğin hani arkaya bir yazı basma gibi ekstra opsiyonlar sunulmamıştı.
Evet, bunun dışında ön taraftaki renk seçeneğini de seçebiliyorsunuz siyah ve beyaz olmak üzere. Bu aslında bu üretim tekniği benim aklıma başka bir firmanın pazarlama yöntemini getirdi. Oakley isimde senin de bildiğin bir Amerika tabanlı bir optik güneş gözlüğü, işte sportif aksiyon sporlarında kullanılan gözlük üreticisi var. Onların sitesinde de benzer bir sistem mevcut. Mesela bir güneş gözlüğü almak istediğinizde giriyorsunuz. İşte çerçevesini seçiyorsunuz, çerçeve rengini seçiyorsunuz. Oakley armasının o logosunun rengini seçiyorsunuz, işte ondan sonra kullanılacak lens tipini seçiyorsunuz. Baktığınızda işte polarize lens, standart lens, UV filtreli lens vesaire kullanıyorsunuz. Camın köşesine yine senin dediğin gibi işte kendi ismini yazabilirsiniz. Herhangi beğendiğiniz bir artık ne diyeyim cümle, kelime, herhangi bir şey varsa bunları yazabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde Amerika'da üretilip kapınıza kadar 2-3 gün içerisinde gönderiliyor. Belki de Amerika'da insanların sevdiği bir özelliktir ki sonuçta herkes kendisine ait, kendisi için özel tasarlanmış, hazırlanmış bir telefonu kullanmak da hoşuna gidecektir açıkçası. Sonuçta birçok insan da herkesin elinde olan bir cihazı kullanmak istemiyor. Kendisine biraz bir yakınlığı olsun, bir bağ olsun istiyor. Automaker'la da bu bağı oluşturabilmek mümkün.
Evet, bakıldığı zaman hakikaten çok fazla özelleştirilebilir fonksiyon ve ek opsiyon sunulmuş durumda. İsterseniz istediğiniz yazıyı bile telefonun arkasına yazdırabiliyorsunuz. Tasarım anlamında dediğimiz gibi Moto X'i biz çok beğendik. Özelleştirilebilir seçeneklerin olması da hani kadayıfın üzerine kaymak gibi olmuş. Bu bağlamda hakikaten pek çok kişi için belki de Moto X'in tercih sebebi olabilecek özelliklerinden bir tanesiydi bu. Şimdi gelelim donanım kısmına. Donanım çünkü en çok merak edilen noktalardan bir tanesiydi. Motorola bir süre önce çıktı, dedi ki biz özel bir işlemci geliştirdik. X8 adında bu işlemciyi kullanacağız. Droid serisinde bu işlemci zaten kullanılıyor. Bir süre önce yani bir hafta 10 gün önce lansmanı yapılan yeni nesil Droid'lerde de aynı işlemci kullanılıyordu. Ancak o telefonların lansmanında Motorola bu işlemcinin çok fazla üzerine durmadı, vurgu yapmadı. Belki de sürprizi Moto X lansmanına saklamıştı. Şimdi X8 işlemcisine bakıldığı zaman aslında tamamıyla yeni bir işlemci olduğunu söylemek zor. Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro tasarımını almışlar. Olabildiğince özelleştirmişler, modifiye etmişler. Çift çekirdekli bir yapı var burada. Snapdragon S4 Pro'nun çift çekirdekli versiyonu. Create 200 mimarisi üzerine şekillenen bir mimari bu ve 1.7 GHz'de çalışıyor. Evet, ilk Create. Hani bazı yerlerde Create 300 yazıyor. Create 300'de Snapdragon 600'de kullanılan mimaridir ama Create 300 değil, Create 200. Bunun altını çizmek gerekiyor. 1.7 GHz'de çalışıyor. Çift çekirdek zaten buraya kadar söylemiştik. Geri kaldı 6 tane çekirdeğimiz. X8 burada 8 tane çekirdek anlamına geliyor çünkü. 2 tane genel işlem çekirdeğinin dışında Adreno 320 grafik biriminin 4 çekirdekli versiyonu olduğu söyleniyor. Ama burada tabii şöyle bir soru işareti var. Bu çok enteresan. Siz de daha önce Google değerlendirmesinde bunun altını çizmiştiniz. Şimdi 4 tane Adreno 320 grafik biriminin olduğunu düşünebiliriz. Evet. 4x Adreno 320 olarak. Ancak ortaya çıkan test sonuçları gösteriyor ki şimdi 4 tane Adreno 320'nin herhangi bir Adreno 320'den 4 kat teoride, pratikte 2.5-3 kat daha hızlı olmasını bekleriz. Ancak ortaya çıkan test sonuçları hiç öyle performans farkları bizlere göstermiyor. Hani Snapdragon 600 tabanlı herhangi bir telefonla Moto X'i karşılaştırdığımız zaman Moto X ya benzer ya da belki 1-2 kare saniye daha yüksek performans sunuyor ama öyle hani iki katlık performans farklılığını şu anda göremiyoruz. Belki sürücü problemi var mıdır? Bilemiyorum ama 4 tane Adreno 320 zaten pil tüketimi anlamında da çok ölümcül bir tercih olur.
Motorola zaten pil tüketimi konusunda iddialı. İşte bu telefon 24 saate çok rahat sürdürebilecek bir telefon olacağını söylüyorlar. Ve çift çekirdekli...
2200 mAh'le bir de bunu söylüyorlar yani.
Ve çift çekirdekli işlemcinin burada tercih edilmesine sebebinde pil tüketimi konusundaki önemli avantajı olduğunu söylediler. Ama bir taraftan da 4 tane Adreno 320'yi yan yana bağladın mı zaten o pilin canını çıkarmak, suyunu çıkarmak çok kolay olacaktır. Bilmiyorum şimdi bu Adreno yapısı hakkında biz böyle işte 3 çekirdekli, 5 çekirdekli terimlerini bu zamana kadar kullanmadık. Aynen. Duymadık da. Şimdi Motorola'nın açıkladığı bilgilere baktığımızda da veya sızdırılan diyelim 4 tane 400 MHz'de çalışan Adreno 320 olduğu ilk açıklanan verilerde varsayılıyor. Şimdi 4 tane 400 MHz olduğunda 4 tane bütün senin de dediğin gibi Adreno 320 yapısı akla geliyor ilk olarak ister istemez. Ama öbür türlü baktığımızda da performans anlamında bu silikonu herhangi bir karşılığı yok. O yüzden açıkçası belki de Motorola biraz daha burada bir farklı bir pazarlama tekniği kullanıp bir tane Adreno 320 içerisindeki yapıların her birini çekirdek olarak adlandırıp da pazara sürmüş olabilir. Ama öyle bir şey yaparlarsa bence biraz tüketiciyi yanıltmış olurlar açıkçası.
Ama şu an ortaya çıkan test sonuçları itibariyle işte Moto X lansmanına katılan bazı basın kuruluşları belli başlı stratejik testleri yapmışlar. GL Benchmark, GFX Benchmark gibi ortaya çıkan tablo en azından şu an için öyle 4 tane Adreno 320, bağımsız 4 Adreno 320 çekirdeğinin olduğu yönünde bize fikirler vermiyor maalesef. Performans farkı o derece büyük değil. Ama genel olarak bakıldığı zaman çift çekirdekli olmasına rağmen benzer Adreno 320 grafik birim olmasına rağmen önünün HTC One'dan pek çok yerde daha yüksek skor almayı başarmış.
Bir de şunu da ekleyelim. Bu bahsettiğimiz karşılaştırdığım telefonlar hep işlemci tarafında 4 çekirdek. Sonuçta bu GPU beslemesi gereken bir işlemci de var ve görüyoruz ki aslında 2 çekirdekli telefonla 4 çekirdekli telefonun GPU'yu besleme konusunda çok da bir farkı yok ve açıkçası 4 çekirdekli telefonlar şu anda hakikaten gerekli mi düşüncesi de bazen insanın aklında soru işareti uyandırıyor. Çünkü farklı telefonlara baktığımızda çift çekirdekli telefonlarla bile çok akıcı bir deneyim sağlanabiliyor. İşte burada da tabii işin diğer kısmı olan optimizasyon ve kodlardaki verimlilik devreye giriyor. O da çok ayrı bir konu zaten.
Evet bakıldığı zaman ama Motorola'nın açıklaması 4 tane Adreno 320 çekirdeğinin olduğu yönünde. 2 tane de zaten Snapdragon işlemci çekirdeğimiz vardı. Oldu bizde 6 çekirdek. X8 işlemcisinin diğer iki çekirdeği ise Motorola'nın kendi geliştirdiği özel işlemci çekirdekleri. Bunların belli başlı bazı fonksiyonları var. Hatta bu çekirdekler sabit fonksiyonlu çekirdekler olarak da belki değerlendirilebilir. Bu çekirdeklerden bir tanesi daha çok doğal dil çekirdeği olarak da, doğal dil analizcisi olarak da değerlendirilebilir. Bu temassız kontrol denen bir teknoloji var Motorola Moto X'te. İşte telefona OK Google Now diyorsunuz. Telefon derin uyku modundayken bile
uyanıp
sizin komutlarınızı yerine getirebilir hale gelebiliyor. Burada altını çizmek gerekiyor. Telefon derin uyku halinde ama kapalı değil. Yani ekran kapalı. Evet. Telefon o an herhangi bir uygulamayla, işlemle ilgilenmiyor. Fakat siz kodu verdiğiniz an itibariyle sesli olarak gerekli komut ve yönergeyi telefona yolladığınız an itibariyle uyanarak sizin işlemlerinizi saniyeler içerisinde yerine getirebiliyor. Sesli komut daha önce çeşitli telefonlarda vardı. Google Now zaten
bir süredir
zaten pek çok telefonda kullanılıyor Türkiye'de olmasa bile. Şimdi Google Motorola'yla birlikte bunu bir adım ileri götürerek burada aktif ses yönetim teknolojisini aslında devreye sokuyor. Telefonun üzerinde 3 tane mikrofon var ve bu 3 mikrofon sürekli olarak sizi dinleyerek sizden gelen komutlara göre telefonun çeşitli fonksiyonlarını çağırabiliyor. Örneğin siz İngilizce Do I Need Umbrella Today dediğiniz zaman bulunduğunuz bölgeye göre hava durumunu ekranınıza getirerek yani Türkçesi itibariyle bugün şimşeğe ihtiyacım var mı? Karşılığı olan hava durumunu sizlere gösterebiliyor. Ya da sesli olarak alarm set edebiliyorsunuz, alarmları belirleyebiliyorsunuz. Ya da beni şu saat uyandı dediğiniz zaman alarm o saate göre çalıştırabiliyor. Bunların hepsinin kontrolü bu özel doğal ses işlemcisinden taraf yapılabiliyor. Bir de bir başka işlemci daha var. Bu da bağlamsal analiz işlemcisi gibi bir Türkçe ile ifade edebiliriz aslında biz bunu. Bu işlemcinin görevi ise aktif display denen bir özellik var Motorola Moto X'te. Ekran kapalıyken bile belli başlı notifikasyonlar yani bildirimler ekranda tutulabiliyor saatle birlikte. Evet. Bu şu işe yarıyor. Gelen bildirime dokunduğunuz an itibariyle hafif yukarı taşıdığınızda bildirimin detaylarını görebiliyorsunuz. Hafif aşağı kaydırdığınız an itibariyle de bildirimin bağlı olduğu uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz ya da sağa sola kaydırarak o bildirimi kapatabiliyorsunuz. Tüm bu işlemlerin yönetimi de bu bağlamsal çekirdek tarafından yapılmakta. Aynı zamanda bu çekirdeğin bir görevi daha var. Moto X'in yine değişik bir özelliği var. Telefonu sağladığınız an itibariyle kamerayı çalıştırabiliyorsunuz. Yine bunun yönetimini de bu çekirdeğe vermişler. Yani iki tane özel çekirdek var. Bu çekirdeklerin de belli başka görevleri var. Motorola eğer biz bu çekirdekleri koymasaydık bu işlemlerin yapılabilmesi için ikinci bir pile ihtiyaç duyardık tarzında bir açıklama yapmışlar. hakikaten 3 tane mikrofonun sürekli aktif tutulması, onlardan gelen yönergelerin sürekli analiz edilerek belli başlı uygulamaların çalıştırılması pi konusunda sıkıntılar yaratabilirdi.
Kesinlikle. Biz zaten silikon camiasında, işte bilgisayar, IT camiasında özelleştirilmiş silikonları görmeye başladık. Bugün en basit örneğini verelim. Intel işlemcilerdeki bu QuickSync motoru çok çok ufak bir alanda silikon anlamında zar alanı kaplayan bir birim. Video dönüştürme vesaire işlemlerini hem GPU'ların hem CPU'ların hakkından geliyor baktığımızda. Gerçekleştirdiği güç tüketimine baktığımızda da diğer komple işlemci biriminin tam yük altında çektiği enerjiye kıyasla çok çok çok daha ufak bir enerji tüketimiyle bu işi yaptığını görüyoruz. O yüzden özelleştirilmiş silikonlar önemli ve ben açıkçası ileride de farklı görevler için özelleştirilmiş, tasarlanmış önemli silikonları bu tarz yapılarda daha çok göreceğimize inanıyorum.
Bundan herhalde bir 10 yıl önce şöyle bir öngörü vardı. İşte 2000'lerin ilerleyen dönemlerinde çok çekirdekli işlemciler hayatımıza girecek. Bu çekirdeklerden bir tanesi ses için kullanılacak, bir tanesi grafik için kullanılacak, bir tanesi başka görevler için kullanılacak şeklindeydi. X8'e baktığımız zaman aslında tam olarak bu konsepte uyduğunu söyleyebiliriz. Çekirdeklerden iki tanesi sesli komut ve benzeri işlevlerin, İçerik teknolojilerin yönetiminden sorumlular. Bu bağlamda bakıldığında da hakikaten türünün en özel işlemcilerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Motorola'ya aynı zamanda yaptığı açıklamayla şunu söylüyor. Bizim konseptimiz diğerlerinden farklı. Biz Qualcomm'la çalışıyoruz ama yarın öbür gün istediğimiz çip üreticisiyle çalışıp böyle benzer çözümler ortaya çıkartabiliriz. Bizim için geleneksel işlemcilerden farklı olarak çok daha yüksek başarını sağlayan Yongada sistem platformu, hatta Yongada sistem platformunun ötesinde ufak bir çipte komple sistem oluşturmak bizim için önemlidir diyorlar. Bu açıdan bakıldığı zaman hakikaten diğer platformlarda olmayan bazı özellikler Motorola'nın X8 işlemcisinde karşımıza çıkıyor. Motorola Moto X'in işlemcisi dışında bir diğer önemli detayı ekranı. 4.7 inç büyüklüğündeki ekran, 720p çözünürlüğünde ve AMOLED bir ekran. Ancak AMOLED derken şunun altını çizelim. Samsung'un AMOLED'lerinden farklı olarak Pentile RGB alt dizimine sahip. Yani çok daha yüksek görüntü kalitesi sunabilecek bir panel kullanılıyor Motorola Moto X'te. Ancak Motorola'nın AMOLED ekran kullanmak istemesindeki bir başka önemli detay da bu Active Display denen özellik. Çünkü bu özellik vasıtasıyla ekranda sürekli bir bildirim tutuyorsunuz. Ekranda sürekli bir şey göstermek, kilit ekranındayken ve sürekli belli başlı bilgileri göstermek kuşkusuz güç tüketimine olumsuz etki edecekti. AMOLED geleneksel IPS tabanlı ekranlara göre daha az güç tükettiği için ve belli başlı bölgeleri açık tutulabildiği için
maalesef LCD'de bu durum mümkün değil. LCD ekranda gücü verdiğinizde ister istemez bütün ekran açılmış oluyor. Bütün o piksellere, alt piksellere enerjiyi vermiş oluyorsunuz. AMOLED'de böyle bir durum yok. İşte ekranın %1'ini, üst köşesini, alt köşesini tamamen sizin tercihinizde kalmış. Aydınlatabilmek mümkün. Böylelikle de işte o ekranın %1, %2, %5 artık ne kadarlık alanını aktif hale getirip çalıştırıyorsanız aynı oranda da enerji tüketiyorsunuz. O yüzden birçok firma, aslında Nokia da bunu birçok ürününde yapıyor. N9'a vesairede de yaptı. Ekranın belli bölümlerini açık tutarak hem daha fazla bilgiyi size gösterebiliyor, bir LED ışığından çok daha fazlasını yapabiliyor, hem de enerji tüketimine ciddi anlamda bir etki yaratmamış oluyor. O yüzden AMOLED ekranın kullanılması bence mantıklı bir tercih.
Evet, bu bağlamda tabii ki ekranın 720p çözünürlüğünde olması da kuşkusuz genel performansı arttıran bir unsur. Özellikle grafik performansı Full HD çözünürlüğündeki ekranlarla kıyaslandığı zaman oyunların akıcılığı anlamında daha yüksek başarım sağlayacaktır. Bunun dışında telefon diğer özelliklerine baktığımız zaman 2 GB bellek var. 2 GB bellek artık yavaş yavaş standart olmaya başlamış durumda. Üst segmentten alt segmentlere doğru giderken 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğimiz var. Depolayımı arttıramıyoruz. İstediğiniz seçeneklerden bir tanesini seçebiliyorsunuz ki dediğimiz gibi iki farklı seçenek burada sunulmuş durumda. Tüm bunlara ek olarak diğer bağlantı özelliklerine baktığımız zaman işte Bluetooth 4.0'dan tuttu 802.11 AC'ye kadar pek çok farklı özellik yine Moto X'te bizlerin karşısına çıkıyor. Hani dolu bir telefon. Bakıldığı zaman en yüksek performanslı telefonlarla kıyasladığımız zaman belki handikap yaratan tek kısım 4 çekirdeklerin 2 çekirdekli olması gibi görünebilir ama ortaya çıkan sentetik test sonuçları şunu gösteriyor. Hani bugünkü uygulamalar itibariyle öyle aman aman performans farkı oluşturabilecek durum söz konusu değil. Quadrant gibi bazı testlerde belli başlı bazı farklar oluşmuş durumda, ancak diğer testlere baktığımız zaman şu an için 2 çekirdek konusunda yüksek frekansın verdiği avantajla birlikte Moto X pek çok üst seviye rakibini yakalayabilecek performansı bizlere sunabiliyor. Kamera kısmına değinelim istersen.
Kamera da önemli.
Kamera önemli. Kamera tarafında işte Nokia'ya baktığımız zaman PureView teknolojisi var. İşte LX'ye baktığımız zaman Ultra Pixel de yeni bir konsept hayatımıza girdi. Samsung biraz daha geleneksel devam ediyor. İşte bu kameralardaki performans arttırma noktasında lenslerin sayısını arttırmak ilk defa Apple'la başlamış. iPhone 5'te katman sayısını arttırarak görüntü kalitesini arttırmışlardı. Apple'ın öyle bir stratejisi var. Samsung dediğimiz gibi biraz daha konvansiyonel bir yapıyı takip ediyor. Motorola'ya baktığımız zaman ise daha farklı bir teknolojiyle karşımıza çıkıyorlar. 10 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerası var ama bu kamera özelleştirilmiş bir kamera. OmniVision firması tarafından geliştirilen bir sensöre sahip. bu sensör büyüklük itibariyle belki akıllı telefonlarda kullanılan en büyük sensör değil ama piksel boyutu itibariyle sahip olduğu pikseller herhangi bir akıllı telefonun kamerasından daha büyük yapıya sahip. Bu da ister istemez telefonun düşük ışık performansını artırıyor. Motorola'nın yaptığı açıklamaya göre Moto X herhangi bir kameraya göre %75 daha fazla ışık alabiliyor. Bu tabii kuşkusuz karanlıktaki çekim performansını arttıracaktır.
Evet, bence de zaten bugün artık konuşulması gereken akıllı telefonların kamera özelliklerinin başında düşük ışık performansı. Çünkü iyi ışıkta her telefon güzel fotoğraf çekiyor. Hı-hı. En azından hani kendi ekranında veya sosyal medyada kullanabilecek düzeyde fotoğrafı çekebiliyor. Ama düşük ışık gerçekten önemli. Zaten son dönemde de bütün firmaların düşük ışık performansına yöneldiğini görüyoruz. Bu istersen Motorola X2, Moto X2 kameraya bakalım. Senin de dediğin gibi OmniVision tarafından üretiliyor. Tam olarak 10.5 megapiksellik bir kamera. Hı-hı. Ve diğer birçok telefondakinin aksine doğal olarak 16'ya 9 oranı var. Birçok kamerada telefonda şu anda sensörlerin aslında 4'e 3 veya benzeri oranlarda olduğunu görüyoruz. Bu da bize daha doğal bir görüntü oluşturma konusunda katkı sağlayacaktır. Bunun dışında piksel boyutları da büyük. Şu anda genelde 1.1 mikron civarında piksel boyutlarına sahip sensörleri görürken OmniVision'ın bu ürününde 1.4 mikron boyutundaki piksellere sahip bir sensör kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki piksel ne kadar büyükse üstüne o kadar fazla ışık düşüyor. Ve ışık hassasiyeti de paralel olarak artıyor. Bence çok doğru bir tercih yapmışlar çünkü kamera çok önemli. Ve iddia ettiklerinin yarısını hakikaten yapabilirlerse bu hem renk oluşturulması olsun hem düşük ışık performansı olsun belki de en iyi kameralı telefonlardan bir tanesi olacak Motorola.
Evet, bakıldığı zaman fotoğraf kalitesi tabii ki vaatkar. Düşük ışık özellikle karanlık ortamlardaki fotoğraf konusunda iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Video konusunda da 1080p 60 kare saniye video çekilebilen bir kameraya sahip. Şu anda pek çok üst seviye akıllı telefon 1080p 30 kare çekebilecek düzeyde. Ancak burada ilginç olan bir nokta daha var. Moto X'in lanse edildiği gün OmniVision'da kendi basın bültenini dağıttı ve bu basın bülteninde de Moto X'te kullanılan sensörün detaylarını paylaştı. Burada çok ilginç olan bir nokta var. OmniVision'ın Motorola Moto X'te kullanılan sensörü aslında 4K video kaydı yapabilecek yeteneklere sahip ancak Motorola Moto X 4K video yeteneğine sahip değil. Burada iki farklı detay aklımıza geliyor. Belki yazılımsal olarak bu özellik aktif edilebilir ancak orada da Snapdragon platformu şu anki haliyle 4K videoları encode decode edebilecek yeteneğe sahip değil. Zaten Qualcomm'da yaptığı açıklamada 4K için uygun olan platformun Snapdragon 800 olduğunu söylemişti.
Zaten bu yapılara baktığımızda o sinyal işleme denen bir birim var.
DSB birim.
Önemli bir birim var ve bütün aslında kamera fonksiyonlarını bu birim yönetiyor. Hı-hı. Baktığımızda işte Snapdragon 600-800 işte yok 55 megapiksele kadar iki tane kamerayı aynı anda kontrol edebiliyor vesaire. Hı-hı. Bunlar hep o bahsettiğimiz birimin gelişmesinden doğan bir avantaj. Burada kullanılan o sinyal işleme birimi biraz daha eski bir jenerasyon olursa şayet tabii ki sensörden 4K görüntü gelse bile onu işleyip sıkıştırıp kayıt edebilecek gücü bulunmayacak. O yüzden büyük ihtimalle o 4K özelliği pas geçilerek 1080p'de 60 kare saniye video çekilerek kullanıcılara farklı bir alternatif.
Ama tabii şunu söyleyebiliriz. Aynı sensörü alıp Snapdragon 800'ü bir cihaza koyarsınız. Belki 4K konusunda zaten yeni bir dönemin kapısı aralanabilir ki Sony'nin Honami adını verdiği Xperia E1 ile birlikte zaten 4K video çekebilen 20 megapiksel çözünürlüğünde kameraları da Eldo ile birlikte görmeye başlayacağız. Tabii şimdi kameranın teknik özellikleri oldukça iddialı. Fakat hani ben bazı yurt dışındaki basın kuruluşlarının çektiği fotoğrafları gördüm. Belki bir ultrapiksel vakasıyla karşılaşabiliriz. Ben açıkçası gördüğüm fotoğraflardan çok fazla memnun kalmadım, mutlu olmadım. Yine dediğimiz gibi belki yazılım tarafında sıkıntılar olabilir. Ancak şu anki tablo itibariyle Motorola Moto X'in kamera performansı anlamında, en azından kameranın fotoğraf performansı anlamında en üst düzey telefonlarla rekabet edebilecek düzeyde olduğunu şu anki örnek fotoğraflar itibariyle söylemek zor. Umarız bunlar zaman içerisinde geliştirilebilir ve daha yüksek kamera performansı sunulabilir. Fakat şu anki tablo itibariyle süper performans sunduğunu söylemek maalesef zor. Fakat kağıt üzerine teknik veriler oldukça iddialı. Bir de pilden bahsedelim istersen. Motorola Moto X'i 2200 mAh büyüklüğünde bir pil var. Bu pil kıyaslamak gerekirse işte Sony Xperia Z'den 130 mAh civarında daha az. Galaxy S4 ile kıyasladığımız zaman hallice daha az kalan bir yapıya sahip. Yine HTC One'dan da biraz daha düşük bir pil kapasitesine sahip. Ama donanım tabii 720p ekranı var. 4.7 inç büyüklüğünde.
Çift çekirdekli işlemcisi var.
Evet, çift çekirdekli işlemcisi var. İşte tabii diğer taraftan aktif display gibi sürekli ekranda bildirim gösterebilmesi gibi güç tüketimini arttıran bazı faktörler de var ama uygun koşullar altında büyük bir ihtimalle bir günü tamamlayabilecek pil performansını biz Moto X'te göreceğiz.
Evet, Motorola zaten bir günden kastı 24 saatlik bir döngü. Hani sadece 10-12 saatlik değil, sabah işte şarjdan çıkarıp akşam eve geldiğinde tekrar takma değil. Biraz daha günü veya geceyi kurtarabilecek şekilde bir pil performansı olduğunu açıklıyor. Büyük ihtimalle birkaç update'le pil performansı biraz daha düzelecektir telefonun ama 2200 mAh'e baktığımızda bu donanımlarla verimli kullanabilirse 24 saatlik bir döngüyü kurtarabilir.
Evet, pil tarafında da büyük bir ihtimalle bir günü tamamlayacak gibi görünüyor. Hani zaten 24 saatlik bir döngüden bahsederken bile bunun kuşkusuz 10 saat işte uykuydu, şuydu, buydu derken bizim aslında aktif olarak kullandığımız saat genelde 12-15 saat arası bir zaman dilimini kapsar. Büyük bir ihtimalle Moto X'te 2200 mAh'lik piliyle bir günü tamamlayacak gibi görünüyor. Bir de istersen yine yazılımdan bahsedeyim. Yazılım tarafı da büyük önem taşıyor. Şimdi Motorola bir Google şirketi olduğu için yazılım zaten Moto X'in olumlu taraflarından bir tanesi olacaktır. Ancak Motorola yaptığı açıklamada şunu söyledi. Tamam bir Google şirketiyiz ama yazılım tarafında bağımsız. Google'dan bağımsız olarak bazı işler yapıyoruz. Fakat şunu söyleyelim. Google Motorola'yı aldıktan sonra ilk iş olarak Moto Blur arayüzüne son vermiş.
Şutlamışlar.
Şu an Moto X'te neredeyse standarda yakın bir Android arayüzü olduğunu söyleyebiliriz. Android 4.3 yerine 4.2.2 ile geliyor. Ancak muhtemelen kısa süre içerisinde 4.3 güncellemesini alacaktır. Motorola tabii ki farklı şeyler söylese bile sonunda bir Google şirketi ve Google'ın orada muhtemelen Motorola'ya bazı özel avantajlar sunacaktır diye tahmin ediyoruz. Arayüz standarda yakın 4.2.2 ile birlikte geldiğini söylemiştik. Bunun üzerine Motorola tabii belli başlı bazı güncellemeler ve geliştirmeler yapmıştır.
Kamera uygulamasını biraz geliştirmiş.
Sade bir arayüzü var. Ancak ayarlara girdiğimiz zaman HDR'den panoramaya, slow motion modundan işte farklı işte coğrafi işaretlemeye kadar pek çok özelliği kullanabiliyoruz. Ama bunun dışına bakıldığı zaman yazılım tarafındaki en büyük avantajlar ya da artılar işte temassız kontrol, aktif display ve örneğin sallama ile kamera açma gibi bazı ekstra kısmen de artistik özellikler olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, Motorola'nın Android'i fazla komplike hale getirmeden sunması çok akıllıca bir hareket olmuş. Biz bunu zaten birçok mobilitede de konuştuk seninle. Ne kadar çok bu dallanıp budaklanırsa ekstra yaptığınız optimizasyonlar, eklemeler, yazılım güncellemeleri de o kadar zor çıkıyor. Şu andaki Moto X'in yapısına baktığımızda Android'in yeni bir sürümü güncellendiğinde, ortaya çıktığında ben çok kısa bir sürede alabilecek bir telefon olarak görüyorum. Tamam, kamera uygulaması vesaire biraz farklılıkları içeriyor ama bunların ayarlanması öyle çok zaman alacak şeyler gibi gözükmüyor açıkçası. O yüzden Google Motorola akıllıca bir şey yaparak telefonu çok fazla komplike hale getirmemiş ki bence saf Android deneyimi de zaten şu anda insanları aşılamaya çalışıyorlar. İşte birçok telefonun Google Edition'ları çıkmaya başladı. Bu biraz da aslında insanlara bakın saf Android de güzel, illa her tarafına işte yamayla ekstra kullanıcı arayüzüyle bir şeyler eklemeye gerek yok. Tamam, bazı ufak da eksikleri var ama onu da yapan zaten bir sürü yazılım var markette. Motorola burada akıllıca bir davranış sergileyerek fazla kurcalamamış işi, fazla komplike hale getirmeyerek biz bunu böyle pazara çıkaralım. Ondan sonra da güncelleriz hızlı hızlı, kullanıcılar da mutlu olur demişler.
Tabii merak edenler için şunu da söyleyelim. Gelen bilgilere göre Motorola Moto X'inde bir Google Edition versiyonu hazırlanıyormuş. Yani HTC One ve Galaxy S4'ün saf Android arayüzüne sahip versiyonları gibi Motorola Moto X'inde böyle bir versiyonu bizlerin karşısına sunulabilir. Bu arada özelleştirmeden bahsetmiştik ya videomuzun başında. Orada bir detayın da altını çizdik. Şu dakika itibariyle aklıma geldi o da. Renklerin dışında aynı zamanda telefonun yanında gelen şarj adaptörünün rengini de belirleyebiliyoruz. Bu da aslında ilginç bir detay. Yani telefon tam anlamıyla kişiselleştirmeye açık bir yapıyı
şarj aleti bizlere sunabiliyor. Sen şunu da ekleyelim. Şarj aletinde çift USB çıkışı var. O yüzden pilize taktığınızda işte telefonun yanında ekstra bir cihazla şarj edebilmek mümkün. Bu da ufak ama hoş bir detay.
Bir önemli detay daha var. Bunun altını çizmek istiyorum açıkçası. Aynı iPhone 5'te olduğu gibi Motorola Moto X'te de nano SIM kart kullanmak zorunda kalacağız. Yani artık elinizde standart bir mikro SIM kartınız varsa, mikro SIM'iniz varsa bunu yine kestirmek zorunda kalacaksınız.
Ya da törpülemek gerekiyor.
Törpülemek zorunda kalacaksınız. Kurtarmıyor. Ya da en kötüsü belki gidip operatörden bazıları bir dönem ücretli verdi, bazıları ücretsiz verdi. Yine bir nano SIM kart alarak bu telefonu kullanmak yönünde olacak. Çünkü iPhone 5'ten sonra şu anda yaygın olarak nano SIM kart kullanan belki de ikinci büyük telefon olacak Motorola Moto X. Peki bu telefon nerede satılacak, nasıl satılacak, nerelere gelecek? Biraz da bundan bahsedelim. Bu telefon şu anda Amerika pazarı için düşünülmüş bir telefon. Ne Avrupa ne Türkiye, Google ve Motorola'nın şu anki iş planı çerçevesinde değil. Zaten şu an Amerika'da da satışa sunulmuş değil. Google burada turneyi gözünden vurmuş. Genelde Droid serisi Motorola telefonları Verizon üzerinden Amerika'da piyasaya sunuluyordu. Ancak Motorola Moto X Amerika'daki bütün operatörler tarafından piyasaya sunulacak. Hatta Google Play Store üzerinden de satılacak. İsteyenler buradan da alabilecekler. Şu an için 2 yıllık sözleşmeli kontratlı fiyat $200 olarak bahsedildi.
Üst seviye telefonlarla aynı.
Üst seviye telefonlarla aynı ama şimdi donanım anlamında kıyaslandığı zaman ben yurt dışını takip ettim, biraz eleştiri de var. Evet. Keşke bu telefon hani biraz daha ucuz olmalıydı.
Belki 150 dolar civarı. 99 dolar civarında bir kontratlı fiyatı olabilir.
Çünkü şu an hani şu an sahip olduğu fiyatlandırma itibariyle en üst düzey Android telefonların sözleşmeli fiyatlarına yaklaşmış durumda. Hani çekirdek sayısıydı, ekran boyutuydu, bazı ekstra özellikler anlamında bu telefonu yurt dışındaki takipçileri en üst segmentin bir altında olarak kullanılıyorlar genel olarak bakıldığında. Tabii bunları böyle değerlendirdiğimiz zaman da 200 liralık kontratlı fiyat biraz yüksek kalmış. Ancak bu telefon çıktığı zaman muhtemelen çok satacaktır. İlk gelen tepkiler ve yorumlar da telefonun ne kadar çok beklendiğini bizlere gösteriyor. Avrupa'ya, Türkiye'ye ne zaman gelir emin değiliz ama...
Gelir mi onu da bilmiyorum.
Gelir mi onu da bilmiyorum. Ya spot pazarının üzerinden kesin gelirdi. daha önceki haberlerimizi takip edenler biliyordur. Motorola'nın Türkiye ofisi de bir süre önce kapanmıştı. O operasyonu acaba Google Türkiye üstlenir mi? Cihaz burada cihaz satışı gerçekleştirirler mi? Genelde Google pek onu yapmıyor. OEM üzerine onu devam ettiriyor. Örneğin Nexus 7'yi Türkiye'de Google satmıyor. Asus Türkiye'ye getirip burada bir takım satışını gerçekleştirebiliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye'ye gelmesi biraz zor gibi görünüyor. Avrupa'ya da gelir mi gelmez mi emin değiliz. Ancak yakın zamanda gelmesi de çok fazla beklenmiyor. Fakat zaman içerisinde Motorola'nın yeni telefonların satışları arttıkça muhtemelen ülke ülke farklı pazarlama stratejileri de oluşturacaklardır. Diyerek yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim Ender. Senin de eklemek istediğin ekstra bir şey yoksa. Özel bir bölüm gerçekleştirdik. Bu videomuzda mobilitenin bu bölümünde Motorola'nın yeni telefonu Moto X'i ele almaya çalıştık. Çok fazla özelliği var. Belki atladığımız özellikleri bile olabilir. Fakat bizim amacımız bu telefonu elimizde almak ve incelemek. Yani
şunu da belirtelim. Zaten telefonu bir şekilde temin edebilmek adına çeşitli çalışmalarımızı da yapıyoruz.
Aynen.
Şayet telefonu yakın bir zamanda veya artık ne zaman olursa bir şekilde temin edebilirsek çok daha hem mobilitede ayrı bir değerlendirmesini yaparız. Hem de zaten inceleme olarak ayrıca sizlere içerik anlamında sunarız. Ama şu ana kadar telefonu elimize alana kadar ki söyleyebileceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı.
3 aşağı 5 yukarı böyle. Tabii bizim en çok merak ettiğimiz noktalardan bir tanesi performansı. Hem grafik ve işlemci performansı hem de kamera performansı. Umarız telefon piyasaya çıktığında bir şekilde çabalarımız sonuç verir. Telefonu ele alma ve inceleme şansı yakalarız. Ki öyle bir şansımız olursa da zaten mobilitenin ilerleyen bölümlerinde sizlerle paylaşıyor oluruz. Bizden şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.